Ayrım 13, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 138. Şu anda dışarıda ne var ne yok görmek için heyecandan yerimde duramıyorum. Bir düşünsenize yahu, ben başka bir yıldız sistemini keşfedecek ilk insanım ve buradayım. Yerden güç alıp yukarıdaki kapağa doğru fırlıyor ve ıskalıyorum, tavana çarpıyorum. En azından kollarımı yüzüme siper edecek vaktim oluyor. Tavandan sekip yine yere dönüyorum. Oy diye mırıldanıyorum bir kez daha, bu sefer biraz daha yavaş deniyorum ve başarılı oluyorum. Laboratuvar boyunca yükselip kumanda odasına çıkıyorum. Yer çekimi olmayınca odadan odaya geçmek çok daha kolay. Midem hala durulmadı ama bunu itiraf etmem gerek, bu epey eğlenceli. Kendimi çekerek pilot koltuğuna oturuyor, ardından da süzülüp gitmeyeyim diye kemeri bağlıyorum. Navigasyon ekranında ana yolculuk tamamlandı yazıyor. Dönüş sürücüsü ekranında itiş sıfır yazıyor. Ama daha da önemlisi Petrovaskop ekranında hazır yazıyor. Ellerimi ovalayıp ekrana uzanıyorum. Arayüz oldukça basit. Köşede iki farklı durumu gösteren bir açma kapama düğmesi var. Görünür ve Petrova. Şu anda görünür ayarında. Ekranın kalanı da geminin açısından görünür ışık manzarasını gösteriyor. Normal bir kameraya benziyor. Ekranı kurcalamaya başladığımda hemencecik kamerayı sağa sola çevirebildiğimi, yakınlaştırıp uzaklaştırabildiğimi, döndürebildiğimi vesaire anlıyorum. Tek gördüğüm uzaktaki yıldızlar. Tau Ceti'yi bulana kadar kamerayı gezdirsem iyi olur sanki. Parmağımla sol sol sol yapıyorum tahmini olarak yıldızın bulunduğu yeri keşfetmek için. Referans alabileceğim bir şey yok çünkü. Ne zaman birkaç kere sola kaydırsam bir kere de aşağı doğru kaydırıyorum. Zamanla tüm açıları kontrol etmiş olmak için. Sonunda Tau Ceti'yi buluyorum ama olması gerektiği gibi görünmüyor. Birkaç gün önce helyoskopla baktığımda herhangi bir yıldıza benziyordu. Şimdi ise etrafında puslu bir ışık halkası olan simsiyah bir çemberi görüyorum. Anında ne olduğunu anlıyorum. Petrovaskop oldukça hassas bir cihaz. Petrova dalga boyunun en ufak kırıntısını bile bulmak üzere ince ayarlanmış. Bir yıldızda hemen her dalga boyunda akıl almaz miktarlarda ışık saçar. Güneşe dürbünle bakmak gibi olur yani. Cihazın kendisini yıldızdan koruması gerek haliyle muhtemelen daima yıldızla sensörler arasında bulunan metal bir plaka vardır. Ben de o plakaya bakıyorum şu anda. Güzel tasarım. Düğmeye uzanıyorum. Vakit geldi. Burada bir Petrova hattı yoksa ne yaparım bilmiyorum. Yani bir şeyler bulmaya çalışırım da yine de yolumu kaybetmiş gibi olurum. Düğmeye basıyorum. Tau Ceti'nin etrafındaki puslu halka yerini koruyor. Bu beklenen bir şey. Bu yıldızın hadesi, yani bolca ışık saçıyor demek ve bunların bir kısmı da ister istemez Petrova'nın dalga boyunda olacaktır. Gözü dönmüş bir şekilde görüntüyü arıyorum. Başta hiçbir şey yok ama sonra görüyorum. Tau Ceti'nin sol alt kısmından çıka gelen koyu kırmızı güzeller güzeli bir kavis. Ellerimi çırpıyorum. Evet. Bu şekli başka bir şeyle karıştırmam mümkün değil. Petrova hattı bu. Tau Ceti'nin bir Petrova hattı var. Sandalyemde kıçımı oynatarak dans ediyorum. 0G'de kolay değil ama elimden geleni yapıyorum. İşte şimdi başlıyoruz. Yapmam gereken o kadar çok deney olacak ki neresinden başlasam bilmiyorum. Öncelikle hattın nereye gittiğini bulmalıyım. Haliyle gezegenlerden birine gidiyordur ama hangisine gidiyor ve onu ilginç kılan nedir? Ayrıca dünyadaki astrofajla aynı mı? Görmek için yerel astrofajdan örnek de toplamalıyım. Bunu doğrudan Petrova hattına girip daha sonra bir GDF'de de geminin gövdesine yapışan astrofajları kazıyarak yapabilirim. Sırf yapmak istediğim deneyleri sıralamam bir hafta sürer. Ekranda bir flash fark ediyorum, ışıktan oluşan ufacık bir flash. Bu nedir diyorum, yeni bir ipucu mu? Flash bir kez daha yaşanıyor. Kamerayı uzayın o kısmına dikiyorum. Bu flaşlar ne Petrova hattının ne de Tau Ceti'nin yakınında gerçekleşiyor. Belki gezegenlerden ya da bir asteroitten yansıyan bir ışıktır. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini zihnimde canlandırabiliyorum. Fazlasıyla reflektif bir asteroit Tau Ceti'den gelen ışığı benim Petrovsk'ta görebileceğim kadar yansıtıyor olabilir. Ama kesik kesik geliyor. O yüzden belki asteroid yamuk şekillidir ve dönüyordur. Ayrıca flash bir ışık kaynağına dönüşür. Sanki ışık açıldı şimdi sürekli. Dikkatli ekrana bakıyorum. Ne? Neler oluyor burada? Işık kaynağı daha da parlaklaşıyor. Anında değil, zaman içinde, yavaş yavaş. Bir dakika boyunca izliyorum. Artık daha hızlı bir şekilde parlaklaşıyor. Bu bana doğru gelen bir obje mi? Hemencecik aklıma bir hipotez üşüşüyor. Astrofajlar diğer astrofajları çekiyor olabilir mi? Belki buradaki astrofajın bir kısmı motorumun çıkardığı ışığı görmüştür ki bu onların kullandığı dalga boyundaydı ve şimdi de bana doğru geliyordur. Belki ana göç grubunu böyle buluyorlardır. Yani bu bana doğru gelen ve onları karbondioksitin bulunduğu bir gezegene götüreceğimi düşünen bir astrofaj kümesi olabilir mi? İlginç bir teori. Bunu destekleyen herhangi bir kanıt yok gerçi. Işık istikrarlı bir şekilde parlaklaşıyor, parlaklaşıyor, parlaklaşıyor ve sonra yok oluyor. Ha diyorum. Birkaç dakika bekliyorum ama ışık geri dönmüyor. Anomaliyi aklımın bir köşesine not ediyorum. Şimdilik bu konuda yapabileceğim bir şey yok ama. O artık her neyse şu anda burada değil. Petrova hattına dönüyorum. Öğrenmek istediğim ilk şey hattın hangi gezegene gittiği. Sanırım artık gemiyi nasıl kullanacağımı öğrenmenin vakti geldi ama bu da ayrı bir dert. Kamerayı tekrar Petrova hattına döndürüyorum. Ancak şimdi bir sorun var. Hattın yarısı yok. Birkaç dakika önce olduğu gibi Tau setinden çıkıyor ama uzayın alakasız bir noktasında birden yok oluyor. Neler oluyor ya? Göç yollarını falan mı bozdum acaba? Bunu yapması o kadar kolay olsa Meryem Ana kendi güneş sistemimizde seyahat ederken bunu fark etmez miydik? Hattın kesildiği noktaya yakınlaşıyorum. Dümdüz bir çizgi. Sanki biri bir X-Acto bıçağını alıp Petrova hattını kesmiş, kalanını da çöpe atmış. Göç eden dev bir astrofaj kümesi birden yok olmuş olamaz. Daha basit bir açıklamam var bu durum için. Kamera lensinin üzerinde bir şey var. Uzayda uçan bir çöp, belki de fazla heyecanlı bir astrofaj kümesi. Bu ne iyi olurdu? Hemen inceleyebileceğim örneğim olurdu. Belki görünür ışık görüntüsü kameranın önünde ne olduğunu daha rahat görmemi sağlar. Düğmeye basıyorum ve işte o zaman görüyorum. Petrova hattını kapatan bir obje var önümde. Gemimin hemen yanında, olsa olsa birkaç yüz metre ötede. Kabaca üçgen şeklinde ve gövdesinde kalkan duvarını andıran çıkıntılar mevcut. Evet gövde dedim. Bu bir asteroid değil. Hatları fazla pürüzsüz bunun için, fazla düz. Bu obje yapılmış, üretilmiş, inşa edilmiş. Böylesi şekiller doğada bulunmaz. Bu bir gemi. Başka bir gemi. Bu sistemle benimle birlikte başka bir gemi daha var. O ışık parlamaları, onlar bu geminin motorundan geliyordu. Bu gemi de yakıt olarak astrofaj kullanıyor. Meryem Ana gibi. Ama tasarımı, şekli, daha önce gördüğüm hiçbir uzay aracına benzemiyor. Geminin tamamı devasa düz yüzeylerden oluşuyor. Basınçlı bir araç üretmek için olabilecek en kötü yöntem. Aklı başında kimse bu şekle sahip bir gemi inşa etmez. En azından dünyadaki aklı başında kimse. Gözlerimin önündeki şey karşısında birkaç kez gözlerimi kırpıyorum, yutkunuyorum. Bu bir uzaylı gemisi. Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bir uzay gemisi inşa edecek kadar zeki uzaylılar tarafından. İnsanlık evrende yalnız değil ve ben komşularımızla tanıştım. Ha siktir ya! 7. Bölüm. Birden zihnim binbir düşünceyle doldu. Yalnız değiliz, bu bir uzaylı. Şu gemi çok acayip. Böyle bir geminin mühendisliği nasıl işler? Burada mı yaşıyorlar? Bu onların yıldızı mı? Uzaylı sınırları içine girip gezegenler arası bir kazaya mı sebebiyet vereceğim? Nefes al diyorum kendime. Pekala, adım adım. Ya bu gemi dünyadan gelen başka bir gemi ise? Hatırlamadığım bir gemi. İsmimi hatırlamam bile günler aldı sonuçta. Belki dünya farklı tasarımlara sahip birden fazla gemi göndermiştir. garanti olsun diye ya da en azından içlerinden birinin işe yarayacağını umarak. Belki bu geminin adı Allah Büyüktür ya da Vişnu'nun nimetleri gibi bir şeydir. Kumanda odasında etrafıma bakındım. Her şey için bir ekran ve kontrol bulunuyor ancak telsize benzeyen hiçbir şey yok. GDF panelinde bazı telsiz kontrolleri var ancak bunun amacının mürettebattan biri dışarıdayken onunla konuşmak için olduğu gün gibi ortada. Birden fazla gemi göndermiş olsalar herhalde birbirimizle konuşabilmemiz için bir telsiz sistemi de eklerlerdi gemiye. Ayrıca şu gemi çok inanılmaz. Radar panelini bulana kadar navigasyon konsolunda geziniyorum. Bunu daha önceden fark etmiştim ama üzerinde çok durmamıştım. Asteroidlere ya da başka objelerle karşılaşırsam onlarla çarpışmayayım diye var olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç başarısız denemenin ardından radarı açmayı başarıyorum. Anında diğer gemiyi fark ediyor ve bir alarm ötmeye başlıyor. Tiz gürültü kulaklarımı acıtıyor. ''Hey, hey, hey!'' diyorum. Üzerinde yakınlık alarmını kapat yazan düğmeyi görene kadar canla başla paneli karıştırıyorum, basınca gürültü kesiliyor. Ekranın kalanını gözden geçiriyorum. Burada bir sürü bilgi mevcut. Hepsi Blip A isimli bir pencerenin içerisinde. Herhalde birden fazla obje olsa birden fazla pencere açılacaktı. Neyse, okumaya ait rakamlar bulunuyor sadece. İzometrik bir Star Trek taraması gibi işe yarar bir şey yok. Hız sıfır. Tam olarak benim hızımla eşleştiler. Bu bir tesadüf olamaz. Mesafe 217 metre. Bunun diğer geminin bana en yakın parçasıyla aramda olan mesafe olduğunu varsayıyorum. Ya da belki ortalamadır. Hayır hayır, en yakın parçası olmalı. Bu sistemin olayı çarpışmaları engellemek. Çarpışmadan bahsetmişken 217 metre bir güneş sisteminin boyutu göz önüne alındığında inanılmaz kısa bir mesafe. Bunun bir tesadüf olmasının mümkünatı yok. Bu gemi kendisini ben buradayım diye buraya konumlandırdı. Başka bir okuma. Açısal genişlik 35.44 derece. Pekala, basit bir hesapla bunu çözebilirim. Ana ekranda donatılar paneline gelip hesap makinesi uygulamasını açıyorum. 217 metre ötedeki bir şey görüntünün 35.44 derecesini kaplıyor. Radarın 360 derece görebildiğini varsayarak, görmese uyduruk bir radar olurdu, bir ark tanjant işlemi yapmak için hesap makinesine bazı sayıları giriyorum ve gemi 139 metre uzunluğunda aşağı yukarı. Başka bir ekranda astrofaj panelini açıyorum. Ufak harita Meryem Ana'nın sadece 47 metre uzunlukta olduğunu gösteriyor. Öyle, uzaylı gemi benim gemimin 3 katı uzunluğunda. Dünyanın bu kadar büyük bir gemi göndermiş olmasının mümkünatı yok. Ve geminin şekli, o nasıl şekil öyle? Dikkatimi Petrovaskop'a çeviriyorum. Şu anda sadece bir kamera görevi görüyor. Geminin merkezi elmas şeklinde bir eşkenar dörtgen. Bir sekiz yüzü de diyebilirim sanırım. Her biri bir üçgenden oluşan sekiz yüzü varmış gibi görünüyor. O kısmı bile benim gemim kadar büyük. Elmas üç kalın çubukla, onlara başka ne diyebilirim bilmiyorum, geniş bir trapezoid temele bağlanıyor. Orası geminin kıçı olabilir. Elmasın ön kısmında da dar bir sap, artık terim uydurmaya başladım, var ve sapın üzerinde de ana gemi eksenine paralel bulunan dört düz panel bulunuyor. Güneş paneli olabilirler mi? Sap devam ediyor ve piramit şeklindeki bir burun konisiyle son buluyor. Burun piramidi daha doğrusu. Dış gövdenin her bir parçası düz. Çubukların bile düz yüzleri var. Kim niye böyle bir şey yapmış ki? Düz paneller kötü bir fikir. Bunu kimin inşa ettiğine dair bir fikrim yok ama herhalde içeride bir tür atmosfere ihtiyaç duyuyorlardır, değil mi? Devasa düz yüzeyli paneller bu konuda hiç de iyi değil. Belki bu sadece bir sondadır, gerçek bir gemi değildir. Belki içinde atmosfer yoktur, çünkü içinde canlı bir şey yoktur. Bir uzaylı gemisinden ziyade bir uzaylı kalıntısına bakıyorumdur. Yine de insanlık tarihinin en heyecan verici anı bu. Belli ki astrofaj kullanıyor. Daha öncesinde gördüğüm istikrarlı Petrova frekansı ondan gelmiş. Bizimle aynı itiş teknolojisini kullanıyor olmaları ilginç. Gerçi bunun mümkün olan en iyi enerji depolama yöntemi olduğu göz önüne alınırsa o kadar da şaşırtıcı olmamalı. Avrupalı denizciler Asyalı denizcilerle ilk kez karşılaştıklarında iki tarafta karşı tarafın yelken kullanmasına şaşırmamıştı. Ama niçin sorusu buna bir türlü cevaplayamıyorum. Gemideki bir varlık, ister bir bilgisayar, ister bir mürettebat olsun, gemimin yanına gelmeye karar vermişti. Benim nerede olduğumu nasıl anlamışlardı? Herhalde ben onları nasıl gördüysem onlar da beni öyle görmüşlerdi. Motorlarımdan çıkan devasa kızılötesi ışık sayesinde ve geminin kıçı Tau Ceti'ye dönük olduğundan onlardan yana 540 trilyon wattlık bir feneri onlara doğru tutmuş oluyorum. O sırada bulundukları yere bağlı olarak Tau Ceti'den bile daha parlak görünmüş olabilirim. En azından Petrova frekansında. Demek ki Petrova frekansını görebiliyorlar. Ben de öyle. Üzerinde elle kontrol yazanı bulana kadar dönüş sürücüsü konsolu ekranlarını karıştırdım. O ekranı seçtiğimde bir uyarı belirdi ekranda. Elle kontrol. Sadece acil durumlarda önerilir. Elle kontrol moduna girmek istediğinize emin misiniz? Evet düğmesine bastım. Başka bir uyarı çıktı karşıma. İkinci teyit. Elle kontrol moduna girmek için evet yazın. Homurdanıp evet yazdım. Panel beni nihayet elle kontrol ekranına götürdü. Biraz korkutucuydu. Karmaşık olduğundan değil, çok basit olduğundan asıl. Şu anda sıfırda duran sürücü 1, sürücü 2 ve sürücü 3 etiketli 3 kaydırma butonu bulunuyordu. Her bir kaydırma butonunun üzerinde 10 üzeri 7 N yazıyordu. N Newton anlamına geliyor olmalıydı, bir kuvvet birimi. Demek ki 3 sürücüyü de maksimuma çeksem 30 milyon Newton verecekti bana. Bu kalkış yapmakta olan bir jumbo jetin motorlarının ürettiği itişin 60 katıydı. Fen öğretmenleri böyle rastgele bilgilere sahiptir. Daha başka bir sürü ufak kaydırma butonu bulunuyordu. Sapma, yunuslama ve yatış etiketli gruplar halinde. Oryantasyonunu ayarlamak için geminin yanlarında da ufak dönüş sürücüleri bulunuyor olmalı. Bu paneli kurcalamanın neden kötü bir fikir olabileceğini gözümde canlandırabiliyorum. Tek bir hatayla gemiyi parçalayacak şekilde döndürebilirim. En azından bu ihtimali de göz önünde bulundurmuşlar. Ekranın ortasında tüm rotasyonları sıfırla etiketli bir düğme bulunuyor, güzel. Petrovaskopu tekrar kontrol ediyorum. Blip A hareket etmemiş iskele tarafımda ve biraz ileride. Petrovaskopu tekrar Petrova frekansı moduna alıyorum ve ekran çoğunlukla kararıyor. Daha önce olduğu gibi arkada Blip A'nın önünü kestiği Petrova hattını görebiliyorum. Bakalım bana söylemek istediğiniz bir şey var mı diye mırıldanıyorum. Dönüş sürücüsü 2 geminin tam ortasında, itişi benim merkezi eksenimde olacak ve umuyorum ki pozisyonumu değiştirmeyecek, göreceğiz. Bir saniyeliğine %0.1'lik kuvvete ayarlıyorum, ardından sıfıra dönecek. Bir saniyeliğine binde bir kuvvette tek bir motoru çalıştırdığımda bile gemi biraz süzüldü. Radar panelinde blip ağının hız değeri olarak 0.086 mek bölü saniye görünüyor. O minicik itiş geminin saniyede 8 santimetre yol almasına neden oldu. Ama önemsediğim kısım bu değil. Diğer gemiyi merak ediyorum. Petrovaskopu seyrediyorum. Bir ter damlası alnımdan kopup süzülerek uzaklaşıyor. Kalbim göğsümden dışarı fırlayacakmış gibi atıyor. Ardından geminin arkası bir saniyeliğine Petrova frekansında aydınlanıyor, aynı benim yaptığım gibi. Vay be! Sürücüyü birkaç kere açıp kapatıyorum, 3 kısa itiş, 1 uzun itiş, 1 kısa itiş daha. Vermek istediğim herhangi bir mesaj yok, sadece bunun karşısında ne yapacaklarını görmek istiyorum. Bu sefer daha hazırlıklıydılar, saniyeler içinde diğer gemi aynı şeyi tekrarlıyor. Nefesim kesiliyor ve gülümsüyorum. Ardından yüzümü buruşturuyorum. Sonra tekrar gülümsüyorum. Hazmetmesi zor bir şey bu. Bu herhangi bir sondanın vermeyeceği kadar hızlı bir cevaptı. Uzaktan kontrol ediliyor olsaydı kontrolörler hiç olmadı birkaç ışık dakikası uzakta olurlardı. Yakınlarda olabilecekleri bir yer yoktu. O gemide zeki bir yaşam formu bulunuyordu. Hakiki bir uzaylıdan yaklaşık 200 metre uzaktaydım. Yani benim gemimin enerjisini de uzaylılar sağlıyordu ama bu yeni uzaylılar zekiydi. Aman Tanrım, bu yaşanıyordu. İlk temas, o kişi bendim. Uzaylılarla ilk kez karşılaşan kişi bendim. Blip A, şimdilik gemilerine bu ismi takıyorum. Kısa süreli yine motorunu çalıştırıyor, sekansı ezberlemek için dikkat kesiliyorum ama bu sadece tek bir düşük yoğunluklu ışık. Sinyal göndermiyorlar, manevra yapıyorlar. Radar paneline göz atıyorum. Gerçekten de Blip A kendisini Meryem Ana'nın yanına getiriyor ve 217 metrede pozisyonunu koruyor. Normal teleskopik kameraları geri getirmek için bilimsel panelde geziyorum. Petrovaskop'un normal ışık kamerasının amacı doğru yere odaklanmasını ayarlamak. Teleskopun çok daha iyi bir çözünürlüğü ve netliği var. Sanırım heyecandan düzgün düşünemiyorum çünkü bunu ancak şimdi akıl edebildim. Ana teleskobun görüntüsü çok daha net. Sanırım bu sadece inanılmaz yüksek çözünürlüklü bir kamera sadece. Çünkü hala netlik kaybetmeden yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Şimdi Blip A'yı çok net görebiliyorum. Geminin dış kabuğu alaca gri ve ten rengi. Örüntü rastgele görünüyor. Sanki biri boya karıştırmaya başlamış da bunu yarıda bırakmış gibi. Ekranın kenarında bir hareket fark ediyorum. Dış kabuğun üzerinde yamuk şekilli bir obje bir ray üzerinde kayıyor. Tepesinden 5 eklemli kol bulunan bir sap bu. Her kolun ucunda bir kıskaca benzeyen eli bulunuyor. Geminin dış kabuğundaki raylardan oluşan ağı ancak şimdi fark ediyorum. Bu bir robot. İçeriden kontrol edilen bir şey. En azından öyle olduğunu varsayıyorum. Küçük bir yeşil adama benzemiyor ve GDF elbisesi giymiş bir uzaylıyla uzaktan yakından alakası yok gibi. O ikisinin de tam olarak nasıl göründüğüne dair en ufak bir fikrim yok ya. Neyse, bunun geminin dış kabuğuna bağlı bir robot olduğundan hemen hemen eminim. Dünyadaki uzay istasyonlarında da bunlardan var. GDF yapmadan dışarıdaki işleri halletmenin hoş bir yöntemi. Robot Meryem Ana'ya en yakın olan noktaya gelene kadar geminin dış yüzeyinde kayıyor, küçük kıskanç ellerinin birinde silindir bir obje tutuyor. Ölçeğini pek çıkaramıyorum ama robot gemiye kıyasla minicik. Benim boyutumda belki biraz daha küçücükmüş gibi geliyor ama bu bir tahminden başka bir şey değil bu. Robot duruyor, gemime doğru uzanıyor ve nazikçe silindiri uzaya salıyor. Silindir yavaşça bana doğru geliyor. Uçtan uca hafif bir rotasyonu var. Kusursuz değil ama oldukça başarılı bir salınım. Radar panelini kontrol ediyorum. Blip A'nın hızı 0. Şimdi ekranda bir de Blip B var. Saniyede 8.6 santimetre hızla bana doğru yaklaşan ufak silindiri gösteriyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 149.